Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve sosyal tarihi. Cilt 1. 1300-1600 yılları. Sayfa 182. 9. kaset A yüzü. Osmanlı arazi kategorilerinin toplu özeti. Osmanlı toprak sahipliğinin bir yandan hukuki, mali, öbür yandan askeri, idari açılardan tasnifini şöyle özetlemek mümkündür. A. Hukuki tasnif. 1. Üstün haklar, parantez içinde rakabe kertesi, devlete ait olan miri arazi. Bu tür topraklar tasarruf sahibince satılamaz, ipotek edilemez ya da bağışlanamazdı. Ayrıca miras hakları da kısıtlıydı. Ancak tasarruf hakları, tasarruf sahibince bir devlet temsilcisinin veya vakıf mütevellisinin gözetimi ve izniyle devir ve fera konusu olabilirdi. Miri arazi kendi içinde şu kategorilere ayrılırdı. A. Tapulu. Yani belirli bir tapu sözleşmesi ve arazi kanunu çerçevesinde tasarruf edilen topraklar. Tapu sözleşmesi doğrudan doğruya köylüyle bağlanan bir çeşit sürekli icar akdiydi. Bu sözleşmeyle köylü toprağın tasarruf ve istihlalini, parantez içinde yararlanma hakkını elde eder ve öldüğünde bu haklar otomatik olarak erkek mirasçılarına geçerdi. Tapu, köylüyü devlete veya sipahiye belirli bazı hizmetlerde bulunmakla da yükümlü kılardı. Tapu, Osmanlı tarımsal ekonomi ve maliyesi ya da çift hane dediğimiz sisteminde temeliydi ve imparatorluğun çekirdek bölgelerinde Anadolu ve Rumeli'deki tarım arazisinin büyük kısmını kapsardı. B. Mukatalı arazi. Yani mutlaka köylü olması gerekmeyen herhangi bir kimse tarafından alelade bir kira sözleşmesiyle tasarruf edilebilen topraklar. Bunlar tapulu arazi için söz konusu olan yükümlülüklere tabi değillerdi. Yani tasarruf sahibinin toprağı bizzat ekip biçmesi de bazı kişisel hizmetlerde bulunması da gerekmezdi. Toprağı üçüncü kişilere kiralayabilirlerdi. Biricik yükümlülüğü ilk sözleşmeyle kararlaştırılan nakit veya öşür miktarını devlete veya devleti temsil eden kişiye teslim etmekti. Bu arazi türünü kiralayan kişinin konumu son tahlilde iltizam sahibini andırmaktadır. Miri arazinin bu kategorisi bağımlı köylülerce tapulu olarak tasarruf edilen ve ekilip biçilen topraklar dışındaki tarım alanlarını kapsardı. Önemli bir bölümü terk edilmiş olup hazinenin tekrar gelir kaynağı haline getirmeye çalıştığı topraklardı. Mukatalı arazi tapu sözleşmesiyle köylülere verildiğinde tapulu olurdu. Pratikte bu tür toprakları kiralayanlar daha çok köy toplulukları, kentliler ve askeri sınıf mensuplarıydı. Maaşları sayesinde nakit biriktirebilen bu son kesim 16. yüzyılın ikinci yarısında özellikle saldırganlaşmış ve içlerinden birçoğu hukuk sistemindeki boşluklardan yararlanarak bu tür toprakları özel ve irsi malikanelere dönüştürmeyi başarmıştı. Bu güçlü kişilerin miri araziyi ele geçirmelerinde başlıca yöntemdir. Çoğunlukla tahrir defterlerinde çiftlik veya mezra diye ayrı olarak kaydedilen mukatalı topraklar bazı bölgelerde tarım arazisinin %50'sini buluyordu. 2. Mülk arazi 4 ana kategoriye ayrılabilir. A. Sultanın miri arazi üzerindeki mülkiyet hakkını bağışlamasıyla temlik etmesiyle oluşan mülkler. B. Çorak, mevat arazinin tarıma kazanılmasıyla elde edilen mülkler. C. İslam hukukuna uygun bir satış sözleşmesiyle edinilen mülkler. D. Fetihten önceki seçkinler zümresine ait olup Osmanlı Sultanınca onaylanan mülkler. İlke olarak fetih yoluyla ele geçirilen ülke veya bölgelerde tarımsal araziyi konu alan satış işlemleri toprak sultan tarafından temlik edilmemişse geçersiz sayılır. Buna karşılık tarım toprağı bir kere danışıklı biçimde ya da ihmal yüzünden satılabildiği takdirde İslam hukukunca korunan irsi mülkiyet haline gelirdi. Genellikle bağlar ve meyve bahçeleri, bazen de bağ bahçe gibi gösterilen tarım arazisi özel mülkiyet haklarının tesisine yol açan satışlara konu olurdu. 3. Vakıf. Çoğu efkaf, Türkçe vakıf arazisi. Özel mülkten vakıf haline getirilen toprakların büyük kısmı genellikle kişi ve aile çıkarlarına hizmet ediyordu. Daima devlet gözetimi altında olmasına karşın vakıf arazisi belirli bir vakıf belgesi, parantez içinde vakfiye çerçevesinde çoğu zaman vakıf kurucusunun soyundan gelme bir mütevellinin bağımsız tasarruf ve idaresinde bulunurdu. 4. Mevat ya da çorak arazi. Bakir ormanlar, çöller veya bataklıklar gibi daha önce hiç ekilip biçilmediği kabul edilen topraklardan oluşurdu. Ancak bu kategoriye giren toprakların bir bölümü bir süre için terk edilip çalı ve fundalıklarla kaplanmış tarım arazisi de olabilirdi. Bu gibi toprakları ıslah edip tarıma açan her kimse tam mülkiyet üzere tasarruf hakkını kazanırdı. Pratikte bu iki alt kategori sık sık karıştırılır ve terk edilmiş tarım arazisi ölü toprak olarak tasnif edilirdi. B. İdari askeri tasnif, tımar sistemi. İmparatorluğun çekirdek eyaletlerindeki devlet arazisinin büyük kısmı sabit sınırları olan ve belirli haklarla el ele giden teritoriyel dirliklere bölünmüştü. Sancaklar ve kazalar gibi görece büyük teritoriyel birimlerin içindeki dirlik dağıtımı tımar icmal defterlerinde gösteriliyordu. Köylü çiftlikleri gibi sabit tımar ve ziyamet birimleri (parantez içinde kılıç) ile bunların gene sabit tutulan gelirleri de (parantez içinde hasıl) parçalanamazdı. Önceki tahrirden sonra yeni oluşturulan tımarlar ancak yeni bir tahrir çerçevesinde birim olarak teritoriyel bir varlık kazanırlardı. Bu idari askeri toprak taksimi hukuki ve ekonomik tasnife paralel bir sistemdi. Ancak tabii pratikte hepsi üst üste biniyordu. İdari askeri tasnif başlıca şu kategorileri kapsamaktaydı. 1. Sultanın kendisine alıkoyduğu haslar, havası hümayun. Bunların geliri bazen öne sürüldüğü gibi sultanın kendi kişisel kullanımına değil merkezi devlet hazinesine akıyordu. 2. Vezirlere ve beylere hasredilen büyük dirlikler ya da ümera hasları. Bunların usulen 100 bin akçenin üzerinde kaydedilmiş birimler olduğu kabul edilirdi. 3. Taşra'daki timarlı ordusunun daha aşağı düzeydeki komutanlarına, subaşı veya zaimlere tahsis edilen dirlikler yani ziyametler. Adet olarak bunların da yıllık geliri 20 bin akçe ile 100 bin akçe arasında değişirdi. 4. Sipahilere yani taşra süvarisine tahsis edilen dirlik veya timarlar. Tipik olarak bu birimlerin üst gelir sınırı 20 bin akçeydi. Buna karşılık ortalama timar 15. yüzyılda 1000 akçe dolayındaydı. 16. yüzyılda ise 2 katı olmuştu. Nitekim pratikte kıt kanaat geçinebilen yoksul sipahiler ile geliri görece yüksek olanların durumu oldukça farklıydı. 15. yüzyılda kadıların tanımladığı kişisel asgari geçim düzeyi kişi başına yılda 500-750 akçeydi. Oysa birçok sipahinin tımarı 1000 akçeyi bulmuyordu. 5. Mevkuf tımar kategorisi. Hazinenin alıkoyduğu ve henüz tahsis veya tercih etmediği dirlikleri kapsıyordu. Sahiplerinden boşalmış tımarların geliri tekrar sipahilere tahsis edilinceye kadar mevkufçu denilen hükümet temsilcilerince toplanıp hazineye aktarılırdı. 6. Arpalık, paşmaklık, özengilik gibi askeri nitelik taşımayan gelir tahsisatı. Bürokratlar saray gözdelerine ya da seçkinler zümresinin emekli olmuş mensuplarına has ve tımar bağlanmasına, usule aykırı olduğu temel kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasını saptırdığı gerekçesiyle karşı çıkıyorlardı. Tımarların amacı aktif hizmetteki idari askeri personele gelir bağlamaktı ve öyle kalmalıydı. Bununla beraber askeri dirliklerden ayrı olarak arpalık ve paşmaklıklar tesis ve tahsis ediliyordu. Sayfa 187. Çift hane sistemi. Osmanlı kırsal toplumunun örgütlenmesi. Teoride ve tarihsel perspektif içinde çift hane, parantez içinde köylü aile çiftliği. Sırasıyla Roma, Bizans ve Osmanlı egemenliğine girmiş alanlarda görülen tarım, ekonomi ve maliye politikalarının çarpıcı benzerlikler taşıması tesadüf değildir. Geç dönem Roma İmparatorluğundan başlayarak aile çiftliği birimlerinin hür köylü hanelerince ekilip biçilmesi ve işletilmesi bu imparatorlukların hakim tarımsal üretim tarzı oldu. Yarı kurak iklimin kuru tarım kuşağında tarımsal üretim esas olarak buğday ve arpa etrafında dönüyordu. Tarımsal örgütlenmenin temeli köylü ailesinin emeği, parantez içinde kaput, oike, hane ile bir boyunduruk öküzdü. Parantez içinde iugum, zeugarion veya çift. Bu ikisi bir arada çiftlik arazisinin büyüklüğünü ve üretim kapasitesini belirliyordu. Roma'nın son dönemlerinin kolonusu, Bizans paraikosu ve Osmanlı raiyeti, çoğulu reaya hep bu köylü tipini belirlemekteydi. Köylü ekonomisi teorisyeni Çayanov'un savunmuş olduğu gibi bu coğrafi kuşakta ekonomik bakımdan en etkin üretim sistemi geleneksel köylü aile çiftliğiydi. Ve her türlü siyasi altüst oluşun ötesinde binlerce yıl boyunca kırsal toplumun temel hücresi olarak kaldı. Dipnot. Çayanov, 1966, sayfa 41-42, 116. Bununla birlikte Çayanov teorisinin Rusya dışındaki köylü toplumları için geçerli olup olmadığı tartışma konusudur. Çünkü bu sistem özel ekonomik girişimlerin örgütsel biçimlerinden birini ifade ediyordu. Çayanov'a göre temel üretim tarzlarından biri olarak bu sistemin kendi mantığı vardı ve bu kapitalist rejim altında görülen biçimlerden tamamen bağımsızdı. Burada köylünün dürtüsü kendi çıkarının veya ürün fazlasının azami düzeye çıkarılması, maksimizasyonu değildi. Bütün üretim süreci işin ağırlığı ve zahmeti ile marjinal fayda arasındaki denge tarafından belirleniyordu. Bu tip üretimde emek kaynağı dışarıdan işçi tutulmaksızın ailenin kendisiydi ve bu iş gücü çok çeşitli durumlara uyarlanabiliyordu. Bu yalnızca çalışan ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir ekonomik yapıydı. Bu nedenle çalışma tüketim dengesi işin zorluğu ve zahmetiyle talebin tatmini arasındaki temel ekonomik dengeye dayanıyordu. Dolayısıyla aile emeği ve sermayesi kendine özgü bir birim olarak bağımsız bir üretim tarzını temsil eden ayrı ve belirgin bir üretim aygıtı olarak örgütlenmiş bulunmaktaydı. Çayanov temel faktör olarak aile emeği biriminin üretim sisteminin bütünü açısından merkezi önemde olduğunu vurgulamaktadır. Burada aile, daha doğrusu köylü hane halkı tek bir birim olarak ve yıllık geliri de tek bir emek geliri olarak görülüyordu. Ailenin asıl erkek işçisi standart ölçü alınıyor, kadın ve çocuk emeği buna göre hesaplanıyordu. Osmanlı tahrir defterlerinde bütün köylü vergileri yetişkin erkek birimi temelinde belirlenmiştir. Ataerkil geniş ailenin varlığını koruduğu bölgelerde aile emeği çoğu zaman hane halkının evli oğullarını da kucaklıyordu. Ancak Çayanov'a göre biyolojik anlamda çekirdek aile daima esastır. Öte yandan sermaye hacmindeki özellikle işlenen toprak büyüklüğündeki ve bunu da biz ekleyelim hayvan gücündeki varyasyonları da ailenin yapısı belirliyordu. Ailenin genç, olgun, yaşlı bileşimi emek tüketim dengesini tanımlamakta, dolayısıyla da çalışma ve üretim sürecini belirlemekteydi. Aile, çalışma yoğunluğunu mevcut koşullara esas olarak da emek tüketim dengesine uyarlıyordu. Toprağın sınırlı olduğu koşullarda aile kendi emeğini daha yoğun olarak sömürüyordu. Buna karşılık köylüler kiralama, satın alma veya köyün komünal arazisine tecavüz gibi mümkün olan her yolla topraklarını genişletmeye çalışmaktan geri durmuyorlardı. Nüfusun daha seyrek, toprağın ise daha bol olduğu koşullarda sistem daha iyi işliyordu. Bu üretim aile çiftliğinin sınırları içinde yürütüldüğünden diyordu Çayanov. Söz konusu aile çiftliğinin karakteristik çizgileri emek ve sermaye yoğunluğunun derecesiyle emek örgütlenmesi üzerinde belirleyici bir etkiye sahipti. Çiftlikte yetiştirilen ürün bileşimini ise bir ölçüde etkiliyordu. Ancak aile emeğine dayalı köylü çiftliği doğal olarak ailenin tüketim talepleriyle çalışması arasındaki ilişkide ifadesini bulan kısıtlamaya tabiydi. Çiftlik, emek birimi çiftçi ailesinin içinde bulunduğu üretim koşullarına uygun bir düzeyde tesis ediliyor ve buna göre faaliyet gösteriyordu. Ayrıca bu sistemde aile emeğinin toprağın ve hayvan gücünün birbiriyle eklemlenip tek ve organik bir üretim birimi oluşturduğu da vurgulanmalıdır. Bu gözlemden hareketle köylünün geçimi için yaşamsal önemdeki buğday ve arpa üretiminin neden o kadar ağır bastığı da açıklık kazanmaktadır. Toprak kıtlaştığı ya da dış baskılar çok etkili hale geldiğinde bir çıkış yolu başka ve emek yoğun ürünlere kaymaktaydı. Ancak bu kayma daha ekstansif ürünlere kıyasla emek gelirinin daha düşük olması anlamına da geliyordu. Dipnot. Osmanlı hukuku tahıl ekiminden daha yoğun emek gerektiren keten gibi ürünler için daha düşük öşür oranları öngörüyordu. Çayanov bu teorisinin Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu dahil bütün geleneksel tarım rejimlerine uygulanabilir olduğu kanısındaydı. O, bu üretim aygıtının Batı feodalizmi, Rus serfliği ve hatta kapitalist bir milli ekonomi sistemi gibi çok çeşitli rejimler altında görülebilen bağımsız bir üretim tarzını simgelediği görüşündeydi. Bu çok maharetli aygıt aslında insanlık tarihinde çok uzun bir deneyimin sonucudur. Dipnot. Bu konudaki difüzyon, parantez içinde tek kaynaktan yayılma teorisi, köylü aile çiftliği biriminin ilk defa Sümer'de ortaya çıktığını ve daha sonra oradan bütün dünyaya yayıldığını öne sürer. Bakınız Dubi 1962. Çayanov'un geleneksel Rus köylü ekonomisine ilişkin ampirik verilere dayandırdığı bu teorinin Osmanlı İmparatorluğu'nun çekirdek bölgelerindeki temel tarımsal yapının anlaşılması için de kapsamlı bir çerçeve sunduğuna inanıyorum. Bununla birlikte toprak tasarrufu ve aile emeği üzerinde merkeziyetçi bir devlet denetiminin varlığını böyle bir sistemin devamlılığının en önemli ön koşulu gibi gördüğümü de eklemeliyim. Dipnot. Tarım arazisinde devlet mülkiyetiyle bağımsız bir köylü sınıfının birlikteliği, Bizans dahil geleneksel imparatorlukların çoğunda tarım rejiminin belirgin özellikleri arasındadır. Bizans kırsal toplumu hakkında yakın zamanda yapılmış çalışmalarda bu nokta kuvvetle vurgulanmaktadır. Örneğin bakınız Udalkova ve Shivostoka 1981, Kaplan 1981, Jones 1978 sayfa 154-157. Hem yerel beylerin tecavüzlerinin hem de devletin taşradaki temsilcilerinin eşraflaşmasının önlenmesi imparatorluk bürokrasisinin sürekli ve sistemli mücadelesini gerektiriyordu. Bu sistemde köylü hem bağımlı hem hür, serbestti. Hareket kabiliyetiyle toprağı nasıl kullanacağının tahrir defterlerinde gösterilen gelir miktarını yönetime mutlaka teslim etmesini sağlamak amacıyla devlet tarafından sıkı bir düzenlemeye tabi tutulması anlamında bağımlı, aile çiftliğinin üretimini kendi başına örgütleyebilmesi ve emeğini devletin ve kanunların himayesi altında kimseye keyfi olarak kullandırtmaması anlamında ise hür, serbest bir konumda bulunuyordu. Çayanov'un aile emeğine dayalı köylü çiftliği sisteminde göz ardı ettiği bir başka nokta, birimin hayvan gücü, yani Bizans kaynakları ve Osmanlı tahrirlerinde o kadar çok sözü edilen zögaryon veya çift öküzüdür. Çağdaş kapitalist tarım, tarım makineleri olmadan açıklanamayacağı gibi çift hane sistemi de sapanın boyunduruğuna koşulmuş bu denenmiş en etkin hayvan gücü olmadan açıklanamaz. Sayfa 189. Osmanlı çift hane sistemi. Osmanlılar nasıl şehirde esnaf loncası sistemini imparatorluktaki en temel kentsel kurumu olarak görüyorlarsa, aile emeğine dayalı köylü çiftliği sistemini de aynı şekilde tarımsal üretimin ve kırsal toplumun temel birimi olarak görüyorlardı. Bu iki kurum 19. yüzyılda yani Tanzimat ıslahatçıları tarafından bertaraf edilip yerlerine batıdan esinlenmiş liberal politikalar getirilinceye kadar geleneksel imparatorluk düzeninin neredeyse anayasal denilebilecek esaslarını oluşturuyordu. Osmanlılar siyasi iktidarca düzenlenmiş sınıflara, parantez içinde estates, ayrılmış toplumlarının bel kemiği saydıkları bu ikili sistemi periyodik teftişler ve tahrir defterleri gibi hayli gelişkin bir kontrol sistemiyle donatılmış merkez bürokrasisinin uyanıklığı sayesinde koruyup sürdürmeye çalışmıştır. Klasik çağda Osmanlı hükümetinin üzerine titrediği tahrir, yani köylü aile ve toprak birimlerinin çift hanelerinin sayım ve yazımı işi, gerçekten de imparatorluk bürokrasisinin vazgeçilmez düzenleme ve kontrol aracıydı. Bakınız sayfa 175-182. Bu olağanüstü zengin ve sistemli tahrirler sayesinde çift hane sistemine dayalı Osmanlı kırsal toplumunu ayrıntılarıyla tasvir edebiliyoruz. İlke olarak tahrir, çift hane birimlerini veya temsil eden vergi mükellefi bütün yetişkin erkek köylülerin sayım ve yazımından ibaretti. Standart birim, bir çift öküzle işlenebilecek büyüklükte bir çiftlik olarak tanımlanan, belirli bir toprak birimine tasarruf eden evli bir köylü aileden, parantez içinde hane, oluşuyordu. Demek ki çift hane birimi başlıca 3 unsuru birleştirmekteydi. Emek kaynağı olarak hane halkı, koşum gücü olarak bir çift öküz, bu bir çift öküzle işlenebilir boyutlarda bir birim meydana getiren ve tahıl üretimine hasredilmiş bulunan tarlalar. Bu unsurların ilki diyebileceğimiz çiftlik hem bir aileyi besleyecek hem de yeniden üretim masrafları çıktıktan sonra himaye bedelini, parantez içinde vergiyi de karşılamaya yeterli bir ürün fazlası bırakabilecek büyüklükte olmalıydı. Nitekim bu üç unsur daha sonra da göreceğimiz gibi bölünmez bir tarım ve mali gelir birimi olarak görülüyordu. Osmanlı sultanlarının imparatorluktaki bütün tarım arazisini daha doğru bir ifadeyle Küçük Asya ve Balkanlardaki kuru tarım alanlarını miriye yani devlet mülkiyetine alması esas olarak devletin çift hane birimlerinin bütünlüğünü koruma kaygısını yansıtıyordu. Toprağın dominium eminensini elde tutmak, hükümete toprağı sıkıca denetleme ve devletin tarımsal maliyesinin temelini oluşturan çift haneyi sürdürme imkanını veriyordu. Köylü ise bu arazi rejiminde daimi bir kiracı konumundaydı. Köylünün toprak kiracılığı babadan oğula geçen irsi bir tasarruf hakkıyla el ele gidiyordu. Çiftlik biriminin bölünmezliği kanun hükmüydü. Devlet kendi temsilcilerinin genellikle de sipahilerin köylü hanelerine ayrılmış araziyi işgal etmelerini ve ekip biçmelerini kesinlikle yasaklamıştı. Özetle Roma'daki Iugum Caput ile Bizans'taki Statice veya Zugo Kefalai'ye denk düşen Osmanlı çift hanesi iki öküzden ve belirli bir miktar topraktan oluşan bir köylü aile çiftliği olarak hem bir üretim birimi hem de bir mali gelir birimi karakterindeydi. Dipnot. Bakınız Ostrogorski 1954 sayfa 296-303. Lefort 1974 sayfa 315-354. Layu Tomadakis 1977 sayfa 69-147-153-161-163-173 not 46. Bizans praktikalarında mali gelir birimi ya öküz sayısı ya da daha nadiren toprak büyüklüğü temelinde tanımlanıyordu. Ama aslında her ikisi de Zugo Kefalai biriminin unsurlarıydı. Söz konusu birimin boyunduruk birim ya da kafa birim olarak tanımlanması konusunda bakınız Deleage 1945 sayfa 194, Mommsen 1869 sayfa 431 ve Jones 1957 sayfa 88-91. Roma'nın Iugum Caput'u Osmanlı çifthanesinin tam karşılığıydı. Ayrıca mat denilen toprak ölçüsünün de Bizans modiosundan alındığını görmek ilginç olmaktadır. Bu konuda bakınız Schilbach 1970 sayfa 67-70. Şimdi çift hane birimini oluşturan unsurları tek tek ele alalım. Sayfa 191. Çiftliklerin boyutları. Ailenin emek gücüne dayalı kapitalizm öncesi tarım sistemlerinde optimal çiftlik büyüklüğünü belirleyen ekonomik ilkenin söz konusu emek gücünün topraktan azami gelir sağlama ve sürdürme kapasitesi olduğu öne sürülmüştür. Çayanov, emek biriminin büyüklüğünü istendiği gibi arttırıp azaltmak mümkün olmadığından diğer üretim faktörlerinin bu sabit unsur ile optimal oranlarda kullanılmasının zorunlu olduğuna işaret eder. Sonra köylü çiftlikleri diye devam eder. Köylü çiftlikleri, ailenin kendi emek gücünü optimal ölçüde sömürmesine uygun ve üretim faktörleri arasında gerek büyüklükleri gerekse birbirleriyle ilişkileri itibarıyla teknik bakımdan optimal bir sistem kurabilecek yapıdadırlar. İnsan emeğiyle kullanılabilecek üretim araçlarının ya da toprağın bu teknik bakımdan optimal düzeyden bol olması işletmeye aşırı yük bindirir. Daha yüksek bir faaliyet hacmine yol açmaz çünkü emeğin mevcut kendi kendini sömürme düzeyinin ötesinde bir yoğunluk kazanması aile açısından kabul edilmez bir nitelik taşır. Çiftliğin sermaye yoğunlaşması arttıkça ve göreli emek yoğunlaşması azaldıkça sermaye harcamalarının üretkenliği devamlı düşer. Çayanov 1966 sayfa 92. Bu aile emeğine dayalı köylü çiftliği optimal büyüklüğüne yaklaştıkça çiftliği daha da genişletme dürtüsünün yok olması demektir. İşte bu yapılanmadan ötürü geleneksel köylü toplumu çoğunlukla iki öküz ve optimal bir miktar çiftlik arazisine sahip hane halklarından oluşuyordu. Osmanlı kanunnamelerinde bu optimal miktar toprağın verimliliğine göre 64 bin ila 138 bin metrekare olarak saptanıyordu. Bakınız tablo 33. Tablo 33. Raiyet yani köylü çiftliklerinin ortalama boyutları dönüm olarak. Bir dönüm 920 metrekareye eşittir. Hüdavendigar sancağı 1489'da yüksek kaliteli toprak (parantez içinde ala 70-80 dönüm). Orta kaliteli toprak yani efsat 100 dönüm. Düşük kaliteli toprak edna 130-150 dönüm. Barkan'da sayfa 23. Aydın sancağında 1528'de yüksek kaliteli toprak ala 60 dönüm. Orta kaliteli toprak efsat 80 dönüm. Düşük kaliteli toprak edna 130-150 dönüm. Barkan'da sayfa 8'de. Konya sancağında 1528'de yüksek kaliteli toprak âlâ 60 dönüm, orta kaliteli toprak evsat 80 dönüm, düşük kaliteli toprak edna 100-120 dönüm. Barkan'da sayfa 47. Erzurum sancağında 1540'da yüksek kaliteli toprak âlâ 80 dönüm, orta kaliteli toprak evsat 100 dönüm, düşük kaliteli toprak edna 130 dönüm. Barkan'da sayfa 66. Diyarbakır sancağında 1540'da yüksek kaliteli toprak âlâ 80 dönüm, orta kaliteli toprak evsat 100 dönüm, düşük kaliteli toprak edna 150 dönüm. Barkan'da sayfa 131. Sirem sancağında 1580 civarında yüksek kaliteli toprak âlâ 70-80 dönüm, orta kaliteli toprak evsat 100-110 dönüm, düşük kaliteli toprak 120-130 dönüm. Barkan'da sayfa 308. Mora sancağında 1711'de yüksek kaliteli toprak âlâ 80 dönüm, orta kaliteli toprak evsat 100-120 dönüm, düşük kaliteli toprak edna 150 dönüm. Barkan'da sayfa 327. Kaynak Barkan 1943. Dizin çiftlik. Birbirinden ayrı ve bağımsız tarlalardan oluşan bu birimin bütününe raiyet çiftliği deniyordu. Başlangıçta yalnızca bir çift öküz anlamına gelen çift sözcüğü zamanla bir çift öküzün işleyebileceği toprak anlamını da kazanmıştı. Ayrıca bir öküz çiftine yeter toprak anlamında Türkçe çiftlik sözcüğü de türetiliyor ve kullanılıyordu. Raiyet çifti veya raiyet çiftliği dendiğinde esas olarak tahıl ekilen tarlalar anlaşılırdı. Kanun bir çiftliğin büyüklüğü konusundaki genel kanaat, çiftliğin tarlaların bir kısmını bilfiil ekip biçmeye, bir kısmını da nadasa bırakmaya yetecek büyüklükte olması gerektiğidir. Köylü çiftçiler buna bir çiftlik derler tanımını vermektedir. Dipnot. Barkan 1943 sayfa 47 madde 17. Ama beynen nas meşhur ve maruf olan çiftlik oldur ki bir çiftlik nadasına ve ekinine vefa ide ehali-i kuradan ekinciler dahi ana bir çiftlikdirler. Karaman Vilayeti Kanunu. İmparatorluğun çeşitli bölgelerine ilişkin kanunnamelerde raiyet çiftliği değişik büyüklüklerde tanımlanıyor. Bakınız tablo 33. Dipnot. Bizans Stasisi'nin asgari boyutları 40 modioi ya da 3.6 hektar, azami boyutları ise 215 modioi ya da 19.3 hektardı. Laiu Tomadakis 1977 sayfa 147, 153, 161, 163. Geç dönem Roma İmparatorluğu için bakınız Lot 1928 sayfa 121. İdeal olarak tarım arazisinin raiyet çiftlikler halinde örgütlenmesi ve bunların büyük malikaneler tarafından yutulmasının ya da daha küçük parçalara bölünmesinin önlenmesi gerekiyordu. Pratikte ise gerek Bizanslılar gerekse Osmanlılar bir ailenin tasarruf edebileceği en küçük toprak biriminin zeugaryonun ya da çiftin yarısı olduğunu kabul ediyor ve buna voidion, parantez içinde boidion veya nim çift diyorlardı. Herhangi bir aile bundan da az toprağa tasarruf ediyorsa resmi makamlarca Türkçe'de fakir veya yoksul, Yunanca'da ise pezos veya aktemones olarak sınıflandırılırdı. Birden fazla çiftliği tasarrufunda bulunduran köylü aileleri mevcut olmakla birlikte bunlar istisnai durumlar olarak görülüyordu. Küçük Asya ve Balkanlardaki miri arazide tipik görüntü normal boyutlardaki raiyet çiftlikleriydi ve yönetim bütün tarım topraklarında bu tasarruf türünün hakim olmasına çalışıyordu.